Very good village.
Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz.
Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Sevgili Ömer Şahin'le birlikteyiz. Teknik Masa'da, stüdyoda sevgili konuğum Mine Yıldırım var. Namı değer, dört ayaklı şehir burada. Kendisiyle İstanbul'un dört ayaklı sakinlerinin 1910'lardan bugünlere kentsel dönüşümün ve küreselleşmenin İstanbul'daki yansımalarının nasıl köpekleri ya da dört ayaklı diğer kentlileri etkilediği üzerine iki program kaydetmeyi planlamaktayız. Öncelikle bir hayırsız ada vakasından itibaren 20. yüzyıl modernleşme tarihi, İstanbul'un köpeklerinin tecritleri nasıl başladı ya da Cumhuriyet'in kurulmasıyla nasıl bir aslında köpekleşme ya da köpeksizleşme politikaları uygulandı. Bütün bunların tarihini konuşmayı planlıyoruz. Hemen arkasından gelecek olan sıradaki programda Açık Radyo dinleyicileri takipte kalsınlar. Bugün 2000'li yıllar, mega projeler, İstanbul'un infrastruktürlerinin yenilenmesinden konuşuyoruz. Haberlerde görüyoruz tecrit edilen köpekler, toplanan kamyonlarla çevre illere, ilçelere gönderilen köpekler. Bunlar nasıl bir sürgün ya da şiddet coğrafyasına işaret ediyor. Kendisinin güncel araştırması da bunlarla ilgili, heyecanla benim de aslında dinlemeyi iple çektiğim, konuşmayı iple çektiğim program olacak. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba, teşekkürler.
Evet, uzun bir girizgah yapmış olduk aslında programın da böyle bir izleyini yaparken. Bu arada şunu da duyurmuş olalım. Mine Yıldırım benim sosyal medyada, özellikle Twitter'da haberleri almak için başvurduğum kaynaklardan bir tanesi. Dört Ayaklı Şehir olarak kendisini takip etmenizi
dört
öneririm.
Dört Ayaklı Şehir'in koordinatörüyüm aslında. Aslında Görtakşehir ekip işi, onu da birazdan konuşuruz.
Evet.
Teşekkür ederim. Hayırsız Adadan, şimdi İstanbul'un köpekli tarihini düşünürken, yazarken Hayırsız Ada vakası en ciddi tarihsel olay aslında. 20. yüzyılın başında, 1910 yılında İstanbul'dan 80 bin ila 100 bin köpek arasında, 100 bin arasında köpeğin İstanbul sokaklarından toplatılıp İstanbul adalarının en ücra, en küçük olanı Sivriada'ya, Oksiya'ya sürgün edilip sürgünde ölüme terk edilmesi vakasına verilen ad. Adanın adı da bu olaydan sonra Hayırsız Ada'ya çıkan, işte adını aldığı hayırsız, büyük felaket, bu 100 bine yakın köpeğin tecrit edilerek sürgünde sokaklardan koparılmış halde öldürülmesi meselesi. Peki nasıl oluyor? Geleneksel İstanbul adını verdiğimiz İstanbul'da, yani aslında geleneksel dönem, işte Tanzimat reformlarına kadar, modernleşme, batılılaşmaya kadar olan geleneksel İstanbul görüntüsünde İstanbul köpekli bir şehir. İşte köpekleriyle büyümüş, köpekleriyle gelişmiş. 15. yüzyıl ortasında İstanbul'un Osmanlı fethinin, genel kabule göre fethinden itibaren İstanbul'da yeniden bir iskan politikasının kurulmasından, nüfusun artmasıyla birlikte köpek her zaman köpekleri olmuş. Köpeklerin dahası sadece köpekli bir şehir değil, köpeklerin gayet de müreffeh bir hayat yaşadığı o dönem, işte 16. 17. yüzyılda itibaren, ama en yüksek noktasında 18. yüzyılda batıda, özellikle Avrupa'da ve Kuzey Amerika şehirlerinde bu şehirler kurulmaya, sanayi, endüstriyel şehirler kurulup büyümeye başladığında Avrupa şehirlerinde hızlıca sokak hayvanı, yani sahipsiz hayvan popülasyonu kitlesel, sistematik imhalarla yok edilirken, aynı dönemde İstanbul binlerce, yüz binlerce köpeğin yaşadığı, sadece yaşamak kalan ve gayet de iyi bir yaşam sürdüğü bir şehir. 19. yüzyılın ortalarına kadar, sonuna kadar aslında bu yapı böyle. İşte kabaca 18. yüzyılın başında, 18. yüzyılın sonu, 19. yüzyılın başında bir Avrupa başkentinde sokak köpekleri yok edilirken, bunun tarihi son derece kanlı bir tarih bu tabii. Hayvan, sokak hayvanı, yani sahipsiz, başıboş hayvanın imha edilip yerine evcil hayvan bakımı pratiği yükselirken, bizim coğrafyamızda aslında hem tarihsel olarak, hem teorik olarak, hem ilişkisel olarak ana biçim hayvanla, köpekle ilişki kurma biçimi sokakta karşılaşma. İnsan ve hayvan sokak, yani sokak köpeği varlığı, varlığını koruyor ve ana bu ilişkiye ev sahipliği yapan ana mekan kamusal alan. Şehrin kamusal alanlarında köpekler. Kamusal alanları kat ediyorlar, kamusal alanda doğuyorlar, büyüyorlar. Yalnızca sokaklar değil, kamusal alan olarak aklınıza gelebilecek her yerde köpekler var. Gerçekten köpekli bir şehir. Bu hem şehirdeki, yani şehrin dokusuna ait hayvanlar, içkin hayvanlar ayrılamaz bir parçası. Hem de tabii batılılaşmayla birlikte batılı işte seyyahların, diplomatların, misyonerlerin o doğuya dair bakışta ve imgelemde oryantal bir şehir olarak işte ya da Avrupa'nın hasta adamının başkenti olarak çökmekte olan bir imparatorluğun başkentinde de ana unsurlar aslında nasıl bir Osmanlı imgesi, oryantalist bir Osmanlı şehri imgesinde işte peçeli kadın, işte dervişleri, yoksul, biraz köhne, geri kalmış, hepsi tırnak içinde kullanıyorum bunu, o batının yükselmekte olan işte kolonyal, oryantalist, kolonyalist bakış açısının, doğuya dair bakış açısının o imgelemin ortasında da yerini alan hayvanlar. Doğunun geri kalmışlığına, yine tırnak içinde medenileşememesini, tembelliğin, yoksulluğun, İslami rejimin, yani seküler bir rejim olamamasının, sanayileşememesinin, bütün o oryantalizm söyleminin temel kurucu öğelerin hepsini doğrular şekilde köpekler. Neredeyse insanla köpeğin ayrışmadığı, neredeyse böyle o animistik kültüre de biraz gönderme yapan bir söylem içerisinde bu köpekler bu şekilde algılanıyorlar. Bu söylemi, bu algıyı batı açısından, bir batılı bakış açısından, oryantal bakış açısından, oryantalist bakış açısından bunu yaratan en önemli şey, dediğim gibi, köpeklerin sokakta bakılıyor olması. Hane içinde değiller ama sahipsiz de değiller. Bu kavramın, terimin bugün bizim hayvan hakları savunucuları olarak çok problem bulduğumuz sahipsiz köpek teriminin, kavramının ortaya çıktığı bir dönem. Aslında İstanbul'un köpekleri sahipsiz değil. Kamusal alana aitler ve sahibi herkes. Yalnızca bireysel, özel mülkiyet sahipliği yok. Evcil hayvan olarak hane içinde değiller. Hanenin, domestik hayatın mahremine ait değiller ama sokağın koruması altındalar. Neredeyse görünmez bir koruma kalkanı içinde yaşıyorlar ve inanılmaz kuvvetli bir, hem bireysel olarak örgütlenen hem toplumsal olarak örgütlenen, kurumsallaşmış, yasal arka planı olan bir koruma ve ihtimam kültürü tarafından sarıp sarmalanmış durumdalar. Vakıflardan sosyal yardımlaşma kültürüne kadar, işte her zaman yemek, su, hayvanın su içebileceği kamusal alandaki yerler, sulaklar, yalaklar, yemek verme kültürü. Papara adı verilen İstanbul halkının çorbanın, işte kemiğin suyunun, etin suyuna ekmek doğrayıp verdiği, yem endüstrisinin olmadığı bir kültür ve coğrafyayı düşünün. Ama hayvanların tok olduğu. Tabii aynı dönem etin açık olarak pazarlarda kesilip satıldığı ve örneğin Üsküdar çarşıdaki seyyar kasapları düşünün. Etrafında onlarca köpek. Ya da mancacı adı verilen bir kültür var. Bunlar hayvanları beslemek isteyen insanlara et satan. İşte etin, sakat atın, derinin, artanık, bunu yani besleme kültürü, hayvanı besleme kültürü o kadar yaygın ki, ve hayvan, köpek dediğimiz hayvan hareketli bir canlı. Kamusal alanı kat ederek, kamusal alanı dolayısıyla şekillendirerek, şekillendirdiği şey kamusal alanı, fizik, kurulu çevre, fiziksel varlığı değil elbette ama ilişkisel olarak ne içeride ne dışarıda her zaman, ve bunu yaratan, geleneksel İstanbul'da bu müreffeh hayatını sağlayan en önemli faktörlerden biri, her zaman bu işte ilgili yazında dinsel olarak açıklanır. Bu tabii ki, bu da çok oryantalizmden beslenen bakış, yani sadece Müslüman kültürü özgü bir şey gibi. Ancak tabii bu çok yetersiz. Çünkü aslında mekansal, şehrin mekansal kurulumu ve yapısıyla ilgili bir mesele var. Şunu demek istiyorum. O da geleneksel Osmanlı İstanbul'un mahalle yapısıyla ilgili aslında. İşte mahallede, mahallenin bir kimliği var. Mahalle sadece yerleşme birimi değil, aynı zamanda bir toplumsal bir aradalığında mekansal formu. İşte kefalet sistemiyle oturulabiliyor. Yabancı içerisi ve dışarısı tanım var. Bir geçişler var. Hı hı. Rigid bir mahalle sistemi değil. Ama mahallenin verdiği bir aidiyet var, bir kimlik var. Ve bu sadece etnik ve dinsel olarak ayrışma değil, aynı zamanda bir aradalık. Köpekler de insanla birlikte evrimleşmiş ve mekansal aidiyeti çok yüksek hayvanlar. Dolayısıyla her mahallenin köpeği var aslında. Köpekler mahalle aidiyeti içerisinde yaşayan, büyüyen, bakan, sokakta doğan, sokakta çiftleşen, ölen ve gömülen hayvanlar. O dönem batıda evcil hayvanların özel mezarlara gömüldü işte, bir mezar taşı yapıldığı dönemde. Bizde köpeklerin öyle bir şey yok çünkü zaten evcil hayvan o tip bir bireysel aileye, haneye, özel mülkiyete ait değiller. Kamuya aitler ama mutlaka gömülüyorlar. Bugünkü böyle hayvan ölüsüne yaklaşımı, şehrin siyaseti içerisinde nasıl idare edildiğine dair düşündüğümüzde çok ileri, son derece kuvvetli bir koruma ve ihtimam pratiği. Peki bütün bu güzel tablo nasıl oluyor da 100 bine yakın köpeğin sürgünde öldürülmesiyle nasıl bir kopuş bu? Aslında hırsız ada meselesi tamamen bu geleneksel yapıdan kopuş. 1909 yılında yeni kurulan İttihatçı hükümetin artık batılılaşma hamleleri, modernleşme denemeleri. Ama bunu sadece sahte bir modernleşme ya da taklit bir modernleşme diye. Aslında modernleşme tecrübemizin ta kendisi bu. Orijinal olmayan taklit yapısı var. Ve bir İstanbul'a bakıldığında o geri kalmışlık imajını yıkmak için, batılılaşma hamlesini, o iddiayı taşıyabilmek için İstanbul'dan bir Avrupalı şehir görüntüsü yaratma derdi. Aslında bir dekor oluşturma. Ve en çok konuşulan o dönem işte kartpostalın icadı, Batı medyasının bütün ilişkilerin, diplomatik ilişkilerin yoğunlaşması ve bir geri kalmışlığın işareti olarak konuşulan köpekleri bu işareti ortadan kaldırma girişimi. Bunun arkasında çok ciddi bir politik ekonomisi var, mekansal mantığı var. Ama asıl ideolojik olarak ve söylemsel olarak kurgu bu. Yani bu geri kalmışlığın, eski düzenin, modernleşemememizin, hep şu ayak bağı olan köpeklerin, köpeklerden bir kurtulalım jesto aslında. Arkasındaki politik ekonomi ve biyopolitikası çok daha yani bu felaketi hazırlayanın aslında sadece söylemsel bir mantık olmadığını bize anlatıyor. O da şöyle, 1855 yılında Paris'te kuduz aşısı, Pasteur Enstitüsü'nde kuduz aşısı çalışmaları nihayete ulaştığında 1855 yılında dünyaya ilk kuduz aşısı hediye edildiğinde, yani bu icat edildiğinde, bu icat edilen ekibin içerisinde Sultan II. Abdülhamit'in gönderdiği doktorlar var. İşte Zores Paşa ve iki tane daha paşa var. Doktorlar, yani inanılmaz bir bilgi üretiminin, bilimsel üretimin, o bilgi ve iktidar ilişkin üretiminin birbirini kurucu ve eş zamanlı yapısı var. O yaklaştığında aslında 1855'te Paris'te kuduz aşısı açıldığında, yani bir sokaktaki hayvanın bedenine en yaygın ve ilk, en kadim müdahaleden bahsediyoruz. O dönemde İstanbul'un köpekleri aşılı değil, kısırlaşmıyorlardı. Bu şu demek, bedenlerine müdahale yok, cinselliklerine, cinsel üreme kapasitelerine müdahale yok. Aslında disipline edilmemiş bedenler olarak geziyorlar şehirde, evet, ve koruma altındalar. Yalnızca 2 yıl sonra aynı aşı İstanbul'a geldiğinde artık sokak köpeklerinin varlığı, üstelik kuduz vakası çok olmasa bile, sokak köpeklerin varlığı kitlesel olarak, bu çok önemli, tek tek değil, kitlesel olarak bir bilgi üretiminin nesnesine dönüşmüş durumda. Bir paralelde bunu düşünebilirsiniz. Aynı dönem kuduz aşısı Paris'te, yani Paris Pasteur Enstitüsü'nde icat edildiğinde, kuduz aşısına varan süreçte öldürülen, Avrupa sokaklarına öldürülen, sırf aşı deneylerinde kullanılmak için öldürülen 250 binden fazla köpek olduğu biliniyor. Ve bu bir rivayet, en az 250 bin köpek. Aynı dönem 19. yüzyılın sonu Avrupa'da köpek varlığının yok edilmiş olduğu, evet, dönem. Dolayısıyla İstanbul'un köpekleri ilk İstanbul'a gelen proje ve İttihatçı hükümete ilk sunulan proje, İstanbul'un sokak köpeklerini Fransa'ya satma ham madde olarak. Yalnızca deneyde kullanılması için değil, o dönem büyüyen boya, biyokimya, ilaç endüstrilerinde yağları, derileri, kılları, kemikleri kullanılmak üzere tanesi 3 franktan 80 bin köpeğin satılması. Bu 1910 yılından bahsediyoruz. İmparatorluk çökmekte, savaş kapıda, Balkan savaşları var. Nakit paraya ihtiyaç olan, hı-hı, hükümet için çok son derece cazip bir teklif. Proje hiçbir zaman bu öneri, Dr. Remlinger'in, Pasteur Enstitüsü direktörü, Dr. Remlinger'in bu önerisi kabul edilmiyor, reddediliyor. Gerekçe olarak da bir gayrimüslimin komisyon alacağı bir şekilde yapmak istemediklerine karar veriyorlar. Ve aynı dönem İstanbul'da ilk belediyenin kurulduğu dönem, belediye kurulmuş, polis teşkilatı kurulmuş, artık şehrin bir yönetim yapısı var. Ve şehirdeki kamu düzeni, asayiş, hıfzı sağ, sağlık, hijyen bir idari mesele olarak ortaya çıkmış durumda. Polis, gece, işte gecelerin sokağın aydınlatılması, gecenin yönetimi, güvenlik, asayiş, nizam, düzen meselesinin meydan okuyan bir varlık olarak köpeğin problematize edildiği bir dönem, kitlesel varlığının. Dolayısıyla yalnızca gözü dönmüş bir batılılaşma hezeyanı değil, köpeklerin felaketine neden olan, aynı zamanda arkasındaki bu tarihsel gelişim süreci var. Ve proje reddedilmesine rağmen artık öyle bir noktaya geliyor ki sokak köpeklerinin varlığı o kadar tartışmalı bir hale geliyor ki, gerçekten bir gece içerisinde başlayan operasyonlarla bahar aylarında 1910 yılının sokak köpekleri toplatılmaya başlanıyor. İlk önce tabii insandan yemek almaya ve insana alışık olan köpekler geliyorlar. Daha sonrasında köpekler direnmeye başladığında olay büyük bir cadı avına dönüyor aslında. Halk, İstanbul halkı, Müslüman ve gayrimüslim cemaatler, özellikle dini liderler, işte imamları, hahamları, cemaatlerin önde gelenleri, mahallenin önde gelenleri bir tür sivil direnişler örgütleniyor. Köpeklerin toplatıldığı tahta kafesler kırılıyor, açılıyor. Köpekler verilmiyor aslında. İnsanlar evlerinde, arka bahçelerinde, ambarlarında saklıyorlar. Ama yeni kurulan belediye ve hükümet bu iş için şehirde en kriminalize edilmişti. Sarhoşlar, cezaevinden çıkmışlar, eski mahkumları, çingeneleri, şehrin tırnak için sevilmeyenleri, hı hı, zaten dışlanmışlarını paralı olarak bu işe koşuyor. Ve oradan sonra bu operasyon hızlanıyor. Yaklaşık 6 aylık bir süre içerisinde, hatta ilk 2 ayı en yoğun olmak üzere 100 binden fazla köpek toplatılıyor. İstanbul'da tek bir köpek kalmayacak şekilde. İlk önce Tophane'de ve Galata'da limanda tutulup daha sonra Hayırsada'ya doğru gönderiliyorlar.
Yani 6 ay boyunca bu köpekler Galata'da mı tutuluyor, yoksa
hayır,
posta peyderpey
peyderpey gönderiliyorlar? Çünkü Tophane Limanı'nda da insanlar köpeklerin tutulduğu mavnaları, işte yükleneceği mavnaları açıyorlar. Evet. Kafesleri açmaya çalışıyorlar ve çok ciddi bir direniş ihtimali ortaya çıkıyor. Tam bir kaos ortamı, beceremiyorlar. Beceriksizlik aslında, beceremedikleri, evet, için. Belki ilk orijinal plan adaya göndermek değil. Ama her zaman 20. yüzyılda, yani bu bir modern şehir yönetimi mantığı olarak ya da bir nüfus idaresi mantığı olarak tehcir etmenin, bir araya getirip mekansal olarak sıkıştırıp tecrit ediyorsunuz ve tehcir ediyorsunuz. Yola koyarak yok etmenin, o soylarını kırmanın bir teknolojisi 1915'ten önce 1910 yılında uygulanıyor aslında.
Evet.
Aynı 20. yüzyılın ilk soykırımı olarak bizim hayvan hakları literatüründe Hayırsada'yı konuşmamızın İstanbul için, Türkiye için nedeni bu. Bu mantık aslında yapılıyor ve şehirde damgasını vuruyor. Bir açıdan ne yazık ki büyük bir başarı, büyük bir felaket, neden olduğu ölümler açısından. Ama bir açıdan tamamen bir fiyasko. Aslında Türkiye'de, İstanbul'da kent modernleşmesinin o fiyasko, başaramamış, olamayan, batılılaşamayan, istediği gibi, evet, tırnak içinde batılı imajı yaratamama, bir türlü ne yaparsa yapsın bütün şiddete rağmen yarattığı şiddetin nicel, öldürdüğü hayvanların sayısına, o nicel kapasitesine, yoğunluğuna rağmen niteliksel olarak aslında tam bir fiyasko. Neden? Çünkü yalnızca 2 sene içerisinde İstanbul sokakları yeniden, köpekler yeniden İstanbul sokaklarında görülmeye başlıyorlar. Onlardan kalanlar, hayatta kalanlar, survivorlarından devam eden Hayırsız Adanın bu felakette hayatta kalan artık ne kadar az sayıda köpeğin bugün ürediği köpeklerle birlikteyiz biz şu an. Aynı şekilde büyük bir kopuş, geleneksel o ihtimam yapısından büyük bir kopuş. Ama bugün hala biz İstanbul'da köpeklerle yaşıyoruz ve bu kentsel olarak inanılmaz büyük bir imkan. Kamusal alana dair inanılmaz büyük bir imkan. Yalnızca kedi ve köpekler sevimli oldukları ya da hayvan yaşamdan gelen hakları son derece önemli olduğu, bu hak ve adalet açısından, adalet savunuculuğu açısından önemli olduğu için de aynı zamanda kamusal alana dair mekanı kullanmamıza ve müştereklere dair çok önemli bir imkan olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu açıdan köpeklerin varlığını yok edemiyor. O soykırım tamamıyla İstanbul'u köpeksizleştiremiyorlar. Ama ne oluyor? Yine bir diğer bu felaketin neden olduğu en büyük problemlerden bir tanesi sonrasına devreden bir tür siyasi mantığı yerleştiriyor. Artık hayvan varlığı, evet İstanbul'da sokak köpekleri var bugün olduğu gibi, ama artık hayvan varlığı mekansal olarak yönetilmesi gereken bir meseleye dönüşüyor. Ve biz bunun izlerini 1910'dan sonra günümüze kadar hala, bugün artık benim doktora tezinde düşünmeye çalıştığım, savunmaya çalıştığım şeylerden biri, 2000'lerden itibaren bir dönüşüm daha var. Ve neredeyse İstanbul'u köpeksizleştirme siyasetinin yeniden yükselişe geçtiği bir dönem var. Peki arada ne oluyor? Yani 1910 ve 2010'lar, 100 yıllık bir tarih. O şehirdeki cumhuriyet tarihinin aslında, yani belediyeciliğin de tarihi aynı zamanda. Hayvan nüfusunun idaresinin belirli dönüşümleri var. Bunun belirli ana durakları var. Hayırsada'dan sonra uzunca veterinerlik hizmetleri, dediğim gibi, kurulmaya başlanmış. Artık hayvanın varlığı aşılanabilir, kısırlaştırma, aşılama, kuduz meselesi, karantina, mekansal pratikler. Yani hayvan, işte karantina, kordon, hayvanı mekansal olarak ayrıştırma ve dışlama şehirden. Bütün bu pratiklerin gelişmesi. Yerinde itlaflar, artık sürgün değil. Yani sürgün gibi maliyetli bir şey değil. Özellikle 50'lerden itibaren yerinde öldürme, zehirli öldürme, zehirli yemekle öldürme. 50'ler, 60'lar, çok hızlıca geçiyorum, zamanımız çok olmadığı için, ama 70'ler, 80'lerle birlikte artık silahla öldürme, hayvanı yine yerinde öldürme. Ve bütün toplumsal muhalefete karşı çıkışa rağmen belediye icraatları arasında yer alıyor. Artık bu öldürmeler ve yerinde itlaflar öyle bir noktaya geliyor ki belediye bu işe müdahale etmek zorunda kalıyor. Ama o büyük müdahaleden önce barınak adı verilen bir mekansal form 90'larda ortaya çıkıyor. 90'lara geldiğimizde artık tecritin ve öldürmenin bir mekanı var. Daha önce şehre yaygın, evet, kamusal olarak görülebilir, denetlenebilir, dolayısıyla kınanabilir, karşı çıkılabilir bir pratik artık kapalı kapılar arkasında, tırnak içinde, barınak denen ve barınakların ortaya çıkışında 90'larda İstanbul'daki ana söylem itlaf yerine yuva. Ve bu tabii hak savunucuları açısından da bir cazip geliyor, çünkü sokakta öleceğini, bugün hala vardır ya, sokakta araba çarpı öleceğini, en azından bu soğukta kafasında bir çatı olsun, önünde bir yemeği olsun gibi bir algının kurulmaya başladığı bir dönem. Aynı zamanda ama 90'larda barınakların kurulmasıyla birlikte 1994'te bugünkü Cumhurbaşkanı'nın belediye başkanlığı döneminde 4 yıl İstanbul Hayırsada'dan sonraki en büyük köpek katliamına yeniden sahne oluyor. Meşhur 96'daki Birleşmiş Milletler Habitat Konferansı, evet, sırasında 200 bine yakın sokak köpeğinin zehirlenerek öldürüldüğü, artık adaya, sürgünle değil, habitat döneminde de. Aslında habitat meselesi şu açıdan önemli: kentin o döneme kadar olmuş, içine girdiği, üstlendiği en büyük uluslararası organizasyonlardan biri. Yani bir, yine bir kent imajına dair, kentteki dönüşüme dair bir azmin, tırnak içinde, köpekler kurbanı olmuş oluyorlar. Bu dönemden sonra daha karmaşık, ikili bir yapı. Hem koruma var, binlerce, milyonlarca hayvansever var. Hala bugün o hayvanseverlik, hayvan hakları savunuculuğu değil, hayvanseverken bir kültürel koruma pratiği ve birbirine sahip çıkma, kamusal alana sahip çıkma pratiği olarak hem hayvanseverlik var, hem de belediye eliyle gerçekleşen bir itlaf var ve öldürme ve tecrit var. Aslında 1910'dan sonra, Hayırsada'dan sonra benim düşünceme göre bu ikili hareket içerisinde, şiddet, bir yanda şiddet, bir yanda ihtimam arasında gidip gelen, o rezonansta kuruluyor köpeklerin hayatı. O bir sarkaç gibi, şiddet ve ihtimam arasında gidip gelen bir sarkaçta geçen hayatlar. Ne yalnızca, ne yazık ki koruma altında geçiyor hayatları, ne de yalnızca İstanbul'a baktığınızda köpeklere saf kötülük ve şiddet var. Hem koruma var, hem ama devlet eliyle, belediye eliyle örgütlenen bir tecrit ve imha politikası var. 1910'dan 2010'a kadar tarihi böyle özetleyebilirim.
Evet, harika bir aslında özetleme oldu. Bir yandan da hem mekan iktidar politikaları, dediğiniz gibi şehrin sosyopolitik sosyal ekonomik uygulamalarını burada görebiliyoruz. Hem de mekanın üretimini görebiliyoruz, evet. Aslında. Kamusal alan, kamusal alandaki paydaşlar, müşterekler dediğimiz zaman yalnızca insan değil, insan olmayanlar, bu dünyadaki ötekiler ve bütün bunların hepsinin ilişkiselliğiyle üretilen bir mekansal pratikten burada söz Kesinlikle. Ediyoruz. Dolayısıyla bu tarihi İstanbul'un modernleşme tarihi olarak okumak da mümkün. Çok keyifle dinledim ben. Bir sonraki programda da 2000'lerde neler oluyor? Sürgün, yıkım ve şiddet coğrafyası olarak İstanbul'da. Siz 1910'lardakinin aslında bir başka tezahürünün de 2000'li yıllarda İstanbul'un köpeksizleşmesiyle olduğunu söylüyorsunuz. Neler oluyor 2000'li yıllarda? Bir sonraki programda sevgili Mine Yıldırım'la devam edeceğiz. Kendisine doyamadık. Bir sonraki programda devam ediyoruz. Açık Mimarlığı dinlemeye devam edin. Hoşçakalın.
Very good. Great.
Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.